Ayrım 6. Sayfa 53'ten devam. 1980 öncesi Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumuyla bu inancının terse düştüğü söylenebilirdi. Ancak 1980 öncesi başka bir şeydi, bambaşka bir şeydi. O günlerin gerçek yönleri henüz yazılmadı. Yazılıp çizilenler yalnızca kimi kişilerin olayları kendilerine özgü inançlar, kavramlar ve yargılarla anlatmalarından başka bir şey değildi. Fakat inanmak gerekir ki bir gün gelecek, bugün yazılan kitaplarla yazılar, konuşan belgeler önünde çok değer yitirecekti. O gün geldiğinde siyasal olaylar önünde kimin ne derece haklı, kimlerin ne derece tek yanlı oldukları ortaya çıkacaktı. Tıpkı 12 Mart'taki darbeden bir gün sonra bilinmeyen pek çok gerçeğin gün ışığına çıktığı gibi. İçine girdiğim bu siyasal aşamadan kurtulabilsem ya da emekli olup elim ayağımı tüm işlerden çekebilsem yaşamak istediğim tek yer Harun olması, dedi Demirel. Orada Urfa Tüneli'nin yapımıyla uğraşmayı, bu tünelden 4 mevsim 4 kez hatta daha fazla ürün veren o ovanın sulanmasının, yeşilin tüm güzelliği, toprak ananın bütün bereketiyle her yere egemen olduğunu görmek istiyordu. Bir basit toprak adamı gibi, diyordu. Ankara'da, Çankaya'da bulunan botanik bahçesine güncel tüm işler arasında hemen her gün gidiyordu. O bahçenin yapımını, düzenlenmesiyle bizzat uğraşıyordu. İkinci önemli dileği, son yıllarda bitirilebilen ikinci bir parkın Ankara insanını armağan etmekti. Ne var ki belediye, CHP'nin olduğundan, Başkan Dalokay'da mutlu azınlığa bir bahçe yeşilliği armağan etmeyi pek istemediğinden, başbakan da olsa konunun üzerine gidemiyordu. Amacı, başkentlilerin nefes alabilecekleri bahçeler yapmaktı. Orada çoluk çocuk, büyük küçük, herkesin yeşille, temiz havayla kucaklaşıp dinlenmesini istiyordu. Türkiye'de insanların, Türk demokrasinin doğası gereği sürekli olarak siyasetle uğraşmaktan arınabilmesi için bir ara büyük spor gösterileri, büyük stadyumlar yapmayı, halkın buralarda haftanın belirli günleri bağırıp çağırarak ama içini boşaltarak rahatlamasını düşler olmuştu. Ancak İspanya'da Franco rejiminin halkı bütün stadyumlara, boğa güreşlerine heveslendirmesinin bir faşist yöntem olduğu yolundaki eleştirilerden sonra duraksamıştı. Halkta gerginliğin giderek artmasının, gerçeklerin üzerine gitmesindeki uğraşısını giderek azalttığına inanıyordu bir ara. Başbakan olarak bakanların yürütmedeki çalışmalarını, özellikle o sırada önem verdiği projelerin sonuçlarını, günü gününe onları telefonla arayarak ya da çağırarak kovalıyordu. Bürokrasiyi kimi kez toplar, yaptıkları ya da yapamadıkları işlerin bir bilançosunu çıkartırdı. Bu toplantıları kimi kez bürokrasinin üst kademesindeki insanlar için olumlu düzeyde geçmediği bilinirdi. Örneğin yaptığı bir anlaşma gereği İzmir'deki Ali Ağa rafinerisini Sovyetler Birliği yapacaktı. Ne çare ki arsa alındığı, proje hazırlandığı, iç ve dış para kaynakları tamamlandığı halde inşaat bir türlü başlamıyordu. Yetkilileri çağırdı, yapımın neden başlamadığını sordu. Bana, efendim, biz Amerikan usulü rafineriyle çalışıyoruz. Rus tipi bize uygun değil, yanıtını verdiler. Ya dedim, demek ki Ruslar 200 milyon ton petrolü bu usulle rafine ederken Amerikan usulüne muhtaç bulunuyorlar. Sonra, haydi beyler, haydi dedim. İşinizin başına ve rafineri yapılacak. Bu rafineri yapıldı. Şimdi Ege'nin, bu büyük bölgenin İstanbul'dan ya da Mersin'den akaryakıt gelmesini beklemediği günler açıldı. Kimi pazarlar Gençlik Parkı'ndaki bir kebapçıya giderdi. Ertesi günü bütün gazetelerde, özellikle Demirel'i muhalefeti seven gazetelerde resimleriyle kebapçı olayı sergilenirdi. Romanya'da bir resmi dergide dış işlerinin oluruyla birlikte götürdüğü, orada kadın berberlerinin yeterli olmadığını gerekçe göstermesinden sonra heyete aldığı berberin yarattığı olay basında manşet olmuştu. Bu ayrıntı üzerinde durmadığı için olayın Bükreş'ten patlaması üzerine olabildiğince sıkılmıştı, üzülmüştü, tedirgin olmuştu. Oysa ya zaman değişiyor ya da zamanla birlikte bu tür eleştirilerle başbakanları sarsmayı, kamuoyunda küçük düşürmeyi marifet sayan meslektaşlarımızın tutumlarında da hoşgörü öğesi giderek artıyordu. 1965-1971 arasında bir başbakanın eşinin kızının dilediğince rahat gezip modellik yaptığı bir gün yaşansa, Türkiye'de adeta siyasal deprem olurdu. Habbeyi kubbe yapmaktan anlatılmaz ölçüde zevk alanların 1984 modasına uygun yaşantıları karşısındaki tutumları meslek açısından neden hazindi? Milletin Ankara temsilcisi İzzet Sedes bana, başbakana, beyefendi, bayramda camiye gitmeyiniz. Cüneyt resim çektirecekmiş. Söyleyiniz vazgeçin. Ama siz gitmezseniz sorun çözülür, dedim. Diye anlatıyordu. İzzet'e göre Demirel'in camiye gitmesi, resim çektirmesi, laikliğin zedelenmekte olduğu izlenimlerini belirli çevrelere verecekti. Bu ise durup dururken ortaya sorun çıkarmaktı. Demirel bir bayramdı, camiye gitti, bayram namazını kıldı, biz de resimledik. Çocukluğumdan beri bayram namazına giderim. Bu örfü neden değiştireceğim? Demişti bana. Cumhuriyet'in başbakanının bayram namazı için camiye gitmesi bile o dönemde Atatürkçülüğe, laikliğe aykırı bir davranış gibi yorumlanıyordu. Sonradan neler görecektik? Bakanlıklara mescitler yaptırılacak, hatta 1984 Türkiye'sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının bulunduğu bahçeye bir cami inşası için çalışmaya geçilecekti. Demirel, başbakan olduğu günlerde bile cuma namazını aksatmadı. Meclisteki küçük mescide gelir, namazını kılar, görüşeceği kimselere her cuma namazdan sonra gelmelerini bildirirdi. Üzerindeki kurgular bir ara o denli arttı. Adalet Partisi'nin oy yitirmesine yönelik saldırılar öyle boyutlara ulaştı ki, Ramazan ayına rastlayan kimi seçimlerde oruç tutmadığı, otomobilinde eşinin hazırladığı kuru köfteleri yediği bile yazıldı. Bütün bu terslikler, Demirel'in deyimiyle yalnızca meyvesi olan ağacın taşlanması mıydı? Odalar Birliği Genel Sekreteriyken bu görevine son verilen Necmettin Erbakan'ın polis soruyla binadan çıkarılmasını buyurduğu zaman susulmasına karşılık Erbakan'ı Konya'dan Adalet Partisi listesine almadığı için eleştirilmesi bir başka olaydı. Demirel hele 1969 seçimlerini yeniden tek başına iktidar olarak kazanmasından sonra yıkılıp gidesi insan olarak tek hedef haline geldi. Belirli inançların Demirel'i ekonomik, sosyal ve kültürel anlayışına karşı olması kadar doğal hiçbir olgu yoktu. Ancak Demirel'le Adalet Partisi'ni iktidardan indirmek için parlamenter muhalefetin gösterdiği çaba, kimi küçük olayları abartarak sahneye itişleri ise rejim adına kimi yerde hazindi. Konuların siyasetin dışına kaydığı konuşmalardan birinde bir gece yarısına doğru Demirel, "Eğer siyasete girmeseydim, müteahhit kalsaydım, şimdi Vehbi Koç kadar zengindim," dedi. Parti önderliğine soyunmazdan önce kimi inşaat işlerini üstlenmiş, Morrison adlı Amerikan şirketinin Türkiye temsilcisi görevini yürütmeye başlamıştı. Staj için Menderes tarafından Amerika'ya gönderildiği sırada kursu bitenleri kabul eden zamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson ile çektirdiği bir resimle Morrison şirketinin temsilciliği parti önderliğine oynadığı günlerde ve daha sonraki yıllarda hep başını ağrıtan konular olacaktı. Johnson ile çektirdiği resim, Morrison temsilciliği, Demirel'in bir Amerikan yanlısı olduğuna kanıt olarak ileri sürülecek, giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları doğrultusunda olduğuna inandığı için Demirel'i seçimleri kazanma olasılığı güç olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başına getirmeyi planladığı savunulacaktı. Sonraları bu iki öğeye, parti iç evreninde zaman zaman, hatta duyarlı günlerde bile karşısına geçen Saadettin Bilgiç ve arkadaşlarının önderliğini kazandığı kongrede delegelere dağıttığı Masonluk belgesi de eklenecekti. Soldan gelen Amerikan yanlılığı damgası, parti içinden gelen Masonluk nitelemeleri kongreyi olumsuz yönde etkilememişti. Tersine Demirel'in bunca uğraşılır insan olduğuna göre seçilmesi gerektiği gibi kimi demokrat bünyelere ters düşecek bir yargının oluşmasına neden olmuştu. Aslında Demirel, Mason örgütünü üye olduğunu hiçbir zaman yatsımadı. Ama tartışmayı bu ortama sürüklemek isteyenlerin oyunlarına araç olmamak için Masonluk savlarına ne olumlu ne de olumsuz yanıt verdi. Görmezlikten geldi. Johnson'la çektirdiği fotoğrafın hangi amaçla çektirildiğini anlatmaya çalıştıysa da o günlerin gürültülü tartışma ortamında bu sözleri eridi gitti. 1965'lerde Amerikan yanlısı diye nitelenen Demirel'in 1967'de İncirlik'ten kalkan U-2 casus uçaklarının yasaklamasından başlayarak ABD'ye karşı bir dizi önlem aldığı belgelerle ortaya çıkacaktı. TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın verdiği bir yazılı önergeyle Türkiye'nin gündemine ciddi boyutlarla giren Türk-Amerikan ilişkilerinde de Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgili gizli belgeler sorununda da Washington'u tedirgin eden bir yol tutturmuştu. İktidar olduğu ilk yıllarda ABD'nin Türkiye'de varlığı ve etkinliği üzerinden konuşmamayı yeğlemişti. Fakat sonraları ABD'nin Türkiye'deki yararları saklı tutmakta, göze alabileceği ya da aldığı eylemler konusunda kimi açıklayıcı sözler söylemeye başlamıştı. ABD'nin Türkiye'yi gözden çıkarması olgusunun dün ya da bugün beklenir bir sonuç olamayacağından kuşkusu yoktu. Hatta yumuşak ama içinde hayli önemli dokundurmalar olan cümleler bile söylerdi. Bunlar arasında en açığı, özellikle 1980'den sonraki dönemde Amerika'nın kendine yatkın bir alternatif hükümet adayı bulmadıkça Özal'ın kolaylıkla çekip gideceğine inanmadığını söylemesiydi. Mehmet Ali Aybar'ın Türkiye'nin gözünü açan yazılı önergesinin büyük yararlar sağladığına kimse karşı çıkmazdı. Çünkü Türkiye'nin Amerika ile kaç tane gizli anlaşma yaptığını bilen yoktu. Kimi bilgiler ise yeterli değildi. Aybar'ın bu önergesini aldıkları zaman Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile konuştuklarını, sonra devlet arşivine bir göz attıklarını bana anlatan Demirel şöyle demişti. Bir de baktık ki Amerika ile yapılan gizli anlaşmanın tümünü kapsayan bir dosyamız bile yok. Küçük bir subayın yüzbaşı düzeyinde bir Amerikalı'nın imzaladığı anlaşmalardan tutun da Türkiye'nin ABD'ye neler verdiğini içeren önemli anlaşmanın hiçbir metni elimizde değil. Bu durum karşısında derhal çalışmaya başlanılmıştı. Çağlayangil, Amerikalılardan var olan anlaşmaların metinlerini istemiş, devlet arşivinin birçok kesimlerine dağılmış olanların toplanmasına başlanılmıştı. Bir yandan bu anlaşmaların ve Türkiye İşçi Partisi muhalefetinin ağır baskısı altında anlaşmalar bulunmuş, öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne ikili anlaşmaları düzene sokacak, Türkiye'nin bağımsızlığıyla bağdaşmayacak anlaşmaların yeniden gözden geçirilip tek metne bağlanması sağlayacak müzakere istemi duyurulmuştu. Amerika bu istekten pek memnun kaldığını bize ihsas etti, demişti Demirel. İnancına göre bu tür işlemler Sovyetlere ekonomik açıdan yakınlaşmalar, yeni anlaşma direnmeleri, sonunda da Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir sorun olarak ele alınan uyuşturucu maddeler karşısında Amerika'nın kimi terslenmeleri derken 1971 Mart'ını bulmuştuk. İhsan Sabri Çağlayangil 12 Mart darbesinden sonra yayımlanan bir İngiliz gazetesini gösterirdi. Bu gazetede bir dünya haritası yer alıyor, üzerinde hangi ülkelerde Amerika'nın darbe yaptırdığı gösteriliyordu. Adı geçen devlet arasında Türkiye'de de vardı. Daha sonraları hele askeri ambargo uygulamasının yanı sıra ekonomik ambargonun da gündeme gelmesiyle Demirel'in kafasındaki kimi öğeler daha da olgunlaşmıştı. Amerika'nın istekleri doğrusu olmayan bir yönetime karşı her zaman yeni arayışlar içinde olduğunu düşünüyordu. Gerçek odur ki Amerika'ya karşı giderek olgunlaşan bir fikir yapısına karşın Demirel kesin anlamda bir Batı yanlısıydı. Uzun yıllar Batı yanlılığı ile Amerika'ya karşı çıkışlarının birbirine koşut eğilimler olduğunu anlatamadı. Bunda politikasını, kişiliğini, kamuoyuna yeterince anlatabilmek güdüsünden yoksun olması büyük rol oynadı. Kimi konuları devletin açıklanamaz konuları olduğu için ancak resmi ifadelerde açıklanabileceği ölçüde söyleyebilen klasik bir devlet adamlığı, devlete bağlılığı vardı. Bu süreci yaşamasının bir nedeni bürokrasiden siyasete geçmiş olmasıdır denilebilirdi. 28 Kasım 1964'te AP Büyük Kongresi'ne de belirttiği gibi medeniyet meşalesini, huzur ve refah meşalesini çok şerefli saydığı için maddi olanaklar yerine zahmetli yolları benimsediğini hemen her fırsatta söylerdi. Isparta'dan geliyorum, diyordu. 40 yaşında bu millet beni başbakan yaptı. Kişilerin ızdırapları 10 yaşımdan beri içime işledi. Beni hizmete iten budur. Geçmiş eleştirilerin tortusu içinde canlandığı zamanlarda ben toprak sahibi falan değilim. Burjuva da değilim, diye konuşuyordu. Tepeden inerek adeta paraşütle parti önderliğine oturdu. Yolundaki savlara, eleştirilere sinirlenir, kapıları kıra kıra geliyorum derdi. Kişisel ve partiyle ilgili politikasını ilk kez dile getirirken söylediklerinin 1984'te de geçerli olduğunu vurguluyordu. Kanun devletinde aşiret devletinin keyfi muamele uygulandı. Milletin hakları gasp edilemez. Düşünen beyninin söndürülmesi, konuşan ağzının susulması imkansızdır. Önderliğinin ilk günlerinde güçlü iktidar olacağız derken ilk 6 yılı belki o günden özetliyordu. Kalkınma topyekün olacak diye haykırırken yaşam boyu ana ilkesinin bu cümlede özetlendiğini yıllar sonra gene yineliyordu. Milli irade kavramı tüm yaşamında bir saplantıydı. Türkiye'nin kurtuluşu, yükselmesi. Ancak millet kaderine milli iradenin mutlak surette hakim olmasından geçer. Türk milleti bütünüyle inanıyor bu gerçeğe. 1980'den sonraki gelişmeleri irdelerken bu ana ilkeden hiçbir zaman ayrılmadığı için eleştirilerini yoğunlaştırıyordu. Amacımız milli iradeyi Türkiye'nin mutlak anlamda hakim kılmaktır, diyordu. Ve bunları söylerken gerçekten içtenlikle konuştuğu, sonradan daha belirgin örneklerle ortaya çıkacaktı. Bu nedenle artık elinde hiçbir siyasal dayanak olmadığı 1984'te beni Türkiye'nin sorunlarından soyutlayamazlar, dedi. Adı üzerinde giderek yapılan dokundurmalarla yeniden iktidar olmayı düşlediği savlarına sinirleniyor, ne makam ne ikbal, diyordu. Hepsini gördüm. Yenisini arıyor değilim. Siyasal yaşam boyunca elbette siyasal yanılgıları, değerlendirmeleri olmuştu. Bu yoldaki eleştirileri açık yüreklikle dinler, kimilerine hak verir bir tutum takınır, eğer bu eleştiri ya da değerlendirmelerde yanlışına inandığı bölümler varsa bunları yalın bir dille karşılardı. Bir yaz günü denizin yavaştan karardığı saatlerde gözlerini ufka doğru kaydırdı. Hepsini geride bıraktım, dedi. 10,5 yıl başbakanlık yaptım. Beni bugün yaşama bağlayan demokrasinin bütün gelenekleriyle Türkiye'de yerleşim görme umududur. Bu umut gerçekleşecek miydi? Ona göre Türk milleti eninde sonunda bu umudu gerçeğe dönüşecekti. Oysa umutlar gölgeliydi. Elbette insanın bir umudunun peşine düşerek yaşamasında sayısız yararlar olabilirdi. Hatta bu umudun gerçekleşmesi için koşullar ne olursa olsun savaşın vermekte de yarar bulunabilirdi. Demirel, bugün siyasal kısıtlama içinde geçmişi eleştirmek, tartışma ortamı yaratmak, parti önderleriyle siyasal kadroların konuşması bir yasayla yasak. Ama günü gelecek konuşacaktı. Günü gelecek gerçekler ortaya dökülecekti. Umudunu pekiştirmek için o günü bekliyordu. 6. Türkiye'ye, Türkiye eklenen dönem. 1965-1971 dönemi değerlendirmesi istediğim zaman, o günleri yaşamış bir gazetecinin bu sorusuna hayret duygularıyla karışık bir yüz ifadesi yanıt verdi. Bu dönemde ne yapılmıştır? Durdu. Klasik bir cümle gibi gelecek. Söylediğim zaman içeriğini hiç kimse araştırmaksızın dudak büpmüştür. Ama, dedi. Kısa bir aradan sonra, o dönemde Türkiye'ye bir Türkiye daha eklenmiştir. Bense bu dönemi değerlendirmesini Demirel'e yaptırmakta haklıydım. O dönemle 1984 arasında 13 yıl geçmişti. Eğer 1965'i başlangıç olarak kabul edersek 19 yıl. Demirel'i Nisan 1984'te bu değerlendirmeyi yapmaya zorluyordu. Geniş koltuğuna oturdu. Dışarıda bahar vardı. Köyü kentte yaşatan bir bahçedirini pencerelerden içeriye doluyordu. Demirel'in evinin arka bahçesindeki meyve ağaçları çiçek açmıştı. Bu ağaçlardan toplanan meyveleri büyük özenle, sevinçle konuklarına sunduğunu biliyordu. Bahçenin ön yüzü ise ağaçlarıyla, çiçekleriyle yeşildi. Renk renkiydi. Küçük bahçeye baktı. 1965 ile başlayan dönemde Türkiye'de aydınlık bir ümit dolu yeni bir devir açılmıştır. Bu cümlenin ardından baraj duvarını yıkan suların akışı gibi bilgi akışı geldi. Kimi yerde o dönemin siyasal notları, çoğu yerde ekonomik, sosyal göstergeler. Bunca uzun bir özetlemeyi duraksamaksızın yapabilmek için insan beyninin sürekli olarak bu konuları işlemesinden öteye başka oluşumlarla uğraşmaması gerekirdi. Sözlerine 1961-65 döneminde 4 yılda 4 hükümet değiştiği halde 1965-69 döneminde 4 yılda 1 hükümet idare etmişti. Bu istikrar demekti, diye başladı. Öteki tutkusu istikrar ile başlıyordu. Bu dönemde 1966'da kısmi senato seçimleri, 1968'de yerel seçimler ve kısmi senato seçimleri yapıldı. Ve millet hür iradesi, hür bir ortamda, hür bir şekilde tecelli etti. Kimsenin en ufak bir şikayeti olmadı, dedi. İkinci tutkusu için kanıları dile getiriyordu. Seçimler kısıtlanamaz, özgür olmalı. Sonra bir iç geçirdi. 1965-71 dönemini anlatırken, 1984 yılı 1 Nisan günü, basın hür, üniversite özerk, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Özerk, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay faaliyeti olmuştur. Dernek kurma hakkı, gösteri yürüyüş hakkı, hakkın kötüye kullanılması sayılabilecek ölçüler kullanıldı. Meclislerde hükümet yüzlerce gen soruyla karşılaştı. Meclis denetimi bütün genişliğiyle işledi. Bu hürriyetçi rejimin arızasız işlemesi bütün sonların düğüm noktasıdır. inancına sahip demokrat bir iktidar icraatıdır. Yukarıdaki cümleleriyle geçmiş bir dönemi mi anlatıyordu Demirel, yoksa yeni bir döneme yönelik eleştirilerde bulunuyordu? Yüzünde bunu anlamak olanaksızdı. Ama saydığı özgürlüklerin o günlerde kullanış biçimini anlatırken bir gurur payı çıkarıyordu kuşkusuz. Demirel, iktidar, dedi. Bütün bunlardan rahatsız olmamış, şiddet önlemleri aramaya kalkışmamıştır. Sıraladığı cümlelerdeki sözcüklerin pek çoğu kendine özgü konuşma diline uygundu. Şiddet önlemleri demiyordu, zecri tedbirler diyordu. Söylediklerini yazarken bu sözcükleri günümüzün ve geleceğin genç insanları rahatlıkla anlayabilsin diye değiştiriyordu.